Merhaba değerli ekip oyuncusu mu, bireysel yıldız mı, ikiliminde kalanlar ve kariyerimde yükselmek için ne yapmam gerekiyor diye kara kara düşünenler. Trenden Bildiriyorum podcastinin 85. bölümüne hoş geldiniz. Maalesef geçtiğimiz hafta, daha doğrusu bu hafta için boyun ve bel fıtığımla ilgili hastane gündemlerim var ve bundan dolayı trenden değil, yine Ankara'dan sesleniyorum ve bu süreç yaklaşık işte 4 bölüm daha sürecek diye umuyorum, ama merak etmeyin, sağlığım zaten yerinde, hani onu merak edenler için. İçerikle ilgili ise konumuz yine hayatın ve iş dünyasının en temel dinamiklerinden biri ve bundan sonraki bölümlerde yine aynı düzende devam edeceğiz. Bugün yazımız Lucas Barton kaleme aldığı Why Career Leaders Might Be Killing Teamwork. Yani kariyer merdivenleri neden ekip çalışmasını öldürüyor olabilir başlıklı makale. Yazının linkini artık alıştınız biliyorsunuz da bölümün açıklamasında bulabilirsiniz. Oradan gidip Lucas Barton yazılarını inceleyebilirsiniz. Medium üzerinde daha farklı, belki de bambaşka yazılara da bir kapı açmış olursunuz. Belki de diyelim ve hazırsanız kariyer merdivenlerinin ekip çalışması üzerindeki etkilerini sorgulamaya ve daha sağlıklı bir işbirliği ortamı oluşturmanın yollarını keşfetmeye doğru yola çıkalım. Lucas Barth, katı ve hiyerarşik kariyer merdivenlerinin bir organizasyonda ekip çalışmasını ve işbirliğini nasıl bilinçsizce engellediğini savunuyor. Yazar, bir zamanlar çalıştığı Alman bahçecilik sektörü gibi kariyer merdivenlerinin neredeyse hiç olmadığı bir alanla akademi gibi hiyerarşinin ve rekabetin yoğun olduğu bir alanı karşılaştırarak bu yapıların çalışan davranışlarını nasıl kökten farklı şekillerde etkilediğini göstermeye çalışmış. Bart, bireysel yükselişin ödüllendirildiği sistemlerde gizliliğin ve kredi toplama arzusunun arttığını, oysa işbirliğinin teşvik edildiği sistemlerde takımın değerinin öne çıktığını belirtiyor. Yazı benim de hem akademik tarafta yaptığım çalışmalarda ya da gözlemlerimde diyelim, çok da büyük çalışmalarım olmadı ama bolca gözlemim oldu diyebilirim. Hem de marka mutfağının kurucusu olarak sonuçta yıllardır orada gençlerle yaptığımız çalışmalarda gözlemlediğim şeyleri böyle birleştirdiğimde gerçekten yazıyla eşdeğer ya da paralelde giden görüşlerim olduğunu söyleyebilirim. Bir yandan her bireyin kendi başarısı için yarıştığı, bir sonraki unvanı almak için mücadele ettiği sistemler. Aslında açıkçası İstanbul'da koca koca plazalardaki yurt dışından işte globalden gelmiş büyük şirketlerin büyük ofisleri, büyük operasyonları ve büyük ekipleri. Bir tarafta bu. Diğer tarafta ise ortak bir hedef için omuz omuza çalışılan, takımın başarısının bireyin başarısından daha önemli olduğu ortamlar. Tabii bu iki dünya arasındaki fark sadece çalışma kültürünü değil, insanların birbirine olan bakış açısını da değiştiriyor. Evet, oradaki o plazalardaki global şirketlerle bizim marka mutfağının bir şekilde karşılaştırılması gibi bir durum çok da belki mantıklı gelmeyebilir. Biri daha sosyal gaye güderken, biri bir şekilde gelişim hatta gayesi güderken, biri de sonuçta böyle kar amacı güden bir yapı. Ama insan ve insanların bir şekilde etkileşimde olduğu bir ortamdan bahsediyorsak, ikisini en azından karşılaştırabiliriz. Amaç çıktı ne olursa olsun, sonuçta ikisinde de bir sonuca ulaşmak ve bir üretimde bulunmak, bir çıktı elde etmek ortak amaç. Ve içerisinde de bir sürü insanın olduğu iki yapıdan bahsediyoruz. Bu açıdan baktığımızda gerçekten hani bizim işte marka mutfağı tarafında bugüne kadar kurmaya çalıştığımız, oturtmaya çalıştığımız 10 yıldır temel unsur birey değil, takım. Yani bir kişi bir şeyler biliyor olabilir, bir kişi çok iyi şeyler yapmış da olabilir, yapıyor da olabilir ve yapacak da olabilir. Ama önemli olan şey bir kişiden ziyade ekibin çıktısının ne olduğu. Doğal olarak böyle olunca ve birisi bir başkasından daha bir şey gibi bir konseptimizin olmaması bence bizi ve burada yapılan çalışmaları çok daha verimli, nitelikli ve odaklı hale getiriyor diyebilirim. Tabii ki dediğim gibi koca koca şirketlerdeki ticari koşturmacalarla burayı birbiriyle aynı tutmuyorum, aynı da görmüyorum. Ama dediğim gibi insanların olduğu yerlerden bahsediyoruz ve oradaki insanla buradaki insanı karşılaştırdığımızda bence bu tarafta, yani bu marka mutfağı tarafındaki yürütülen o ekip odaklı işlerde daha keyifli ve daha doğru, güzel, iyi çıktılara dair ışık barındırıyor diyebilirim. Neyse, marka mutfağı yazısı değil ama çok özdeş, zihnimdeki süreçler ve bu kadar zamandır içinde olduğumuz süreçlerle çok iç içe olan bir yazıyla devam ediyoruz. Yazar bizi farklı sosyal ortamlar ve kariyer yapıları diye bir başlıkla karşılamış. Bart bir zamanlar çalıştığı Alman bahçecilik sektörünü ele alarak bu alanda kariyer merdivenlerinin neredeyse hiç olmadığını belirtiyor. Bir çalışanın yardımcıdan eğitimli bahçıvana yükselmesinin kurum içi bir terfiyle değil, kurum dışı bir mesleki eğitimle gerçekleştiğini söylüyor. Bu yapıda işbirliğinin ve el emeğiyle yapılan ortak çalışmanın ön planda olduğunu, çünkü hedefin rekabet etmek değil, bir taş duvarı birlikte bitirmek olduğunu vurguluyor. Buna karşılık akademik kariyerin, ki yazıda dediğim gibi akademik üzerinden gidiyor ama siz bunu bence plazalar tarafında bolca deneyimlemiş kişilersinizdir ya da en azından gözlemlemiş kişilersinizdir. Çok rahat uyarlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Dediğim gibi buna karşılık akademik kariyerin ise lisans öğrencisinden tam zamanlı profesöre kadar uzanan birçok basamaktan oluştuğunu ve her basamakta rekabetin arttığını belirtiyor. Akademide en önemli projenin her zaman kendinize ait olduğunu ve meslektaşların çoğu zaman rakip olarak görüldüğünü de ifade ediyor. Yazarın bahçecilik ve akademi karşılaştırması kariyerin insan davranışını nasıl şekillendirdiğini çok iyi de aslında gösteriyor. Dediğim gibi hepimizin mutlaka buna benzer deneyimleri olmuştur. Üniversitede ya da işte bir şekilde üniversite sonrası kariyerinde konulara dair çokça anı biriktirmiştir diye düşünüyorum. Baktığımızda akademide makale sayısı, yayınlar, endeksler, yani bir sürü şey var ve hepsi sizi bir adım öne çıkaran metrikler. Bu durum kaçınılmaz olarak bir rekabet ortamı da oluşturuyor. Ama bahsettiğim gibi marka mutfağı gibi yapılarda bu durum bambaşka. Ya orada sonuçta insanlardan, o ekibin parçası olan kişilerden, öğrencilerden tek beklentimiz birbirleri rekabet etmek yerine ortak hedefler için işbirliği yapmaları. Çünkü baktığımızda o taş duvarı birlikte örüyorlar ve daha iyi bir sonuç elde etmek için bu birlikteliğe de ihtiyaç duyuyorlar ve birbirlerine de bu sayede çok daha fazla güveniyorlar. Sadece bu marka mutfağı olarak bakmayalım buna. Dediğim gibi işte birlikte çalışma yürütülen, birlikte ekip olarak çıktı elde etmeye odaklanılan yerlerde bu hiyerarşik yükselmeli vesaireli işler olmayınca bence de işler biraz daha rahat ve odaklı gidiyor olabilir. Her zaman ben şey derim, yani bu tarz yapılar içerisinde daha iyi X olarak daha üst bir Y görevini alamayacağınız bir yapıda o zaman sadece işinizle uğraşıyorsunuz. Bir başka grubun neler yaptığı, bir başka ekibin neler yaptığına daha fazla alıcı gözle bakıyorsunuz ve şey yapabiliyorsunuz. Oraya destek nasıl olurum? Ne katabilirim? Aa, orası ilgimi çekti. Dur ben oraya ne katayım? Nasıl bir şey yaparız? Onların da şöyle bir şey mi varmış? Biz de buradan şöyle ilerleyebiliriz gibi. Birlikte yine sürekli birbirleriyle etkileşimde olarak ve açık iletişimde olarak ilerlenebilecek bir ortam oluşmuş oluyor. Bu da zenginlik, çeşitlilik getiriyor ya da daha keyifli ortam getiriyor. Bunları bu gözle bakmak gerekiyor. Bu sadece marka mutfağı tarafı değil. Yani ben kendi iş hayatımda da bu düsturu benim bir şekilde yönetmeye ya da bu düsturla ilerlemeye özen gösterdim. Hala da öyle yapıyorum diyebilirim. Ki tavsiye de ederim. Yazı kariyer merdivenleri ve bencillik diye devam ediyor. Bart uzun da yapılandırılmış kariyer merdivenlerinin çalışanları işbirliği yerine bencilliğe teşvik edebileceğini savunuyor. Yazar bu tür ortamların gizliliği, bireysel yan projeleri, emeğin kredisini tek başına sahiplenmeyi ve dikkatli bir kapı bekçiliği, bu gatekeeper diye konuşmuştuk ya, bunları yapmayı rasyonel kıldığını belirtiyor. Örneğin bir meslektaşa kendi hibe teklifinizden bahsetmemenin o ortamda mantıklı bir davranış olabileceğini söylüyor. Yazar bu durumun kişisel gelişime odaklanmanın ekip çalışmasını nasıl zedeleyebileceğinin bir göstergesi olduğunu da ifade ediyor. Bu kredi toplama arzusu yani önemli bir nokta. Özellikle büyük ve hiyerarşik kurumlarda sıkça rastlanan bir durum. Bir projenin başarısının tüm ekibe değil de tek bir kişiye atfedilmesi, diğer ekip üyelerinin de hayal kırıklığı ve motivasyon kaybına sebep olabileceği bir durum. Oysa gerçek başarı kolektif bir çabanın ürünüdür. Yazarın da dediği gibi böyle bir ortam çalışanları biraz paranoyak hale de getirebilir. Temelde benim felsefem tam tersine şeffaflık ve paylaşım üzerine kurulu. Çünkü biliyorum ki en iyi fikirler en açık ve güvenli ortamlarda filizlenir. Bu kıymetli bir nokta. Herkesin birbiriyle paylaşımda bulunabileceği, açık bir şekilde konuşabileceği, çekinmesine gerek kalmayacağı bir ortamın oluşması sizi daha az kaygılı ve daha üretken bir hale getirebilir. Bu da beraberinde daha çok çıktı elde etmenizi, daha başarılı işler yapmanızı, daha verimli olmanızı, hatta işte kariyer anlamında da bir noktada ekibinizle birlikte büyümenizin de yani bir şekilde destekçisidir diyebilirim bu konu. Üniversitede ders verdiğim dönemde, Hacettepe'de lisansta ders verdiğimde bazı öğrencilerimden şey geliyordu. Grup çalışması niye yaptırmıyorsunuz veya buna benzer şeyler soruyorlardı. Ben her öğrenciye sadece bireysel olarak yapacağı ödevler veriyordum. Final vize de yapmıyordum ve ödevinden puan veriyordum vize final olarak. O zamanlar şey deniyordu, niye bireysel ödev veriyorsunuz, grup çalışması vesaire olmuyor diye. Çünkü şöyle şeylerle karşılaşıyordum ve bu da zaten aslında beni haklı çıkarıyordu bireysel bir ödev verme konusunda. İşte bölümünde birlikte ödev yapmışlar ve ödevde iki kişi, üç kişi birliktelermiş. Bir kişi hiç çalışmamış, hiç yokmuş ortada. Biraz da zorluk çıkarmış gibi bir durum olmuş. Ve şunu çok rahatlıkla ve övünerek, böbürlenerek resmen söylüyordu bir öğrencim. İşte gittim hocaya, dersin hocasına. Hocam bu kişi hiç şeye gelmedi, çalışmalara katılmadı, hiçbir katkıda bulunmadı. Lütfen onun puanını ayrı, bizim puanımızı ayrı değerlendirin diye. Bunu söyledim diyor. Bundan da hiç gocunmuyor. Bu adalettir işte vesairedir üzerinden konuşulabilir. Gocunmalı mı? Bunu aslında bu çok doğal yaptığı bir sürü şey diyebilirsiniz. Ama buradaki temel konu şu. Ben kendimin işinin ya da kendi koşturmacamın peşinde değilim. Aslında bir yandan başkasının gündemini de kendi gündemimin içerisine sokuşturuyorum ve bu biraz toksik geliyor bana. Neden bilmiyorum. Yani belki başka türlü düşünüyor olabilirsiniz ama bu bana toksik geliyor. Ve mesela benim derslerin işte bu birinci markalaşma ve itibar yönetimi dersim vardı Maçetepe'de. Bir de markalaşma ve itibar yönetimi uygulamaları diye bir ders vardı. Oralarda mesela şunu yapmaya özen gösteriyordum. Daha sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde de işte dijital pazarlama ve dijital pazarlama uygulamaları diye devamı olan dersler de verdim. Oralarda şey yapıyordum. Bu devam dersinde grup çalışması yaptırıyordum. Ve şunu söylüyordum herkese. Grubunuzun çıktısının ne olduğunu hiçbir önemi yok. Notunuzu belirleyecek olan tek şey katılıp dahil olup bir şekilde katkı vermeye çalışmış olmanız. Herkes A aldı diye düşünebilir bu ders başladığında. Hiç problem yok. Çünkü gelir giderseniz, derse özen gösterirseniz, ekibinizle birlikte çalışmalarda bir şekilde yer alırsanız A garanti. Bunu söylüyordum. Buna da en azından ortam da sağlıyordum. Yani bunun da aksine bir davranışım da yoktu. Ve bu sayede aslında her ne kadar hala buna rağmen yine de tam aslında bu rekabetin olmadığı ya da rahatlıkla iletişim kurulduğu ortam bazen doğmayabiliyordu ama çok büyük ölçüde insanlar birlikte bir şeyler üretmeye odaklanıyordu. Bir şeyler yapmaya odaklanıyordu. Çünkü yani orada sadece otursa bile ağ alabileceği bir imkan var. Böyle olunca da sadece oturmuyordu, olayın içerisine dahil oluyordu. Birileri birilerine yanlış bir şey söyledi diye arıza çıkarmıyordu. Ya da insanlar birbirleriyle olumsuzluklar üzerinden değil, neler yapabileceklerinden ya da birbirlerinin eksiklerini nasıl kapatabileceklerinden bahsederek iletişim kuruyordu. Bunlar olunca da haliyle beraberinde bambaşka şeyler doğuyordu. Güzel çıktılar elde ediliyor, güzel çalışmalar oluyordu, insanlar birbirlerinin arkasını topluyordu ve güzel bir ortam ki zaten oradan da marka mutfağı doğdu. Bilimsel destek ve liderlik bölümüyle devam ediyor Bart. Bu düşüncesini bilimsel araştırmalarla desteklemiş. Statü elde etme teorisi diye bir teoriden bahsediyor ve insanların eğitim ve terfilerle daha yüksek statüye ulaşmaya çalıştığını ve bu durumun Çok katmanlı statü sunan alanlarda bireysel ilerlemeyi maksimize eden stratejileri teşvik ettiğini belirtiyor. Yazar ayrıca büyük ekiplerde çalışan araştırmacıların daha küçük ve stratejik olarak seçilmiş ağlarda çalışanlara göre daha az hibe aldığını gösteren bir çalışmaya da atıfta bulunuyor. Bunun uzun süreli işbirliği yapılarının bireysel kariyerler için dezavantajlı olabileceğini düşündürdüğünü de ifade ediyor. Bu bulgular işbirliğinin ve ekip çalışmasının bireysel yükselişin önüne geçmesi gerektiği yönündeki inancımı aslında güçlendiriyor. Bir lider olarak ya da hani bir şekilde bir yapının içerisinde bulunduğunuzda o yapıyı yönetmeniz gerektiğinde öyle bir liderlik görevine soyunduğunuzda ekibinizdeki her bireyin kendi potansiyelini keşfetmesini istemelisiniz. Ama bunu birbirleriyle rekabet ederek değil bireylerin birbirlerine destek olarak yapmalarını istemeniz daha doğru olacaktır. Çünkü biliyoruz ki yani bir yatırım şirketinin, bir startuplara fon sağlayan bir şirketin oradaki bireyleri değil de bir startup'a yatırım yaparken ya da satın alma yaparken bireyleri değil de aslında bireylerin birlikte olması sonucunda ortaya çıkan çıktıya yatırım yaptığını biliyoruz. Evet, o işin içerisindeki insanlara yatırım yapılıyor. Yani hep şey söylerim, fikrinize değil de ekibinize yatırım yapılır diye çok söylerim startuplarla ilgili konularda. Ancak bu konunun temelde özü şu, startuplara yani projeye yatırım yapmıyorlar. Ekibe yatırım yapıyorlar ama ekipteki A kişisi, B kişisi, C kişisi diye değil. Bu ekip bundan sonra nereye götürür bu işi? Ya da bu ekiple ne başarabiliriz bunun peşinde yatırımcı. Haliyle de bu açıdan bakmak gerekiyor. Yani temelde o bireylerin toplamında değil de onların ortaklaşa oluşturduğu sinerjide ya da ortaklaşa oluşturduğu o vaat ettiği gelecekte aslında bir şekilde kendine yer görüyor yatırımcı. Haliyle de birey birey değil de o sinerjiye yatırım yapmış oluyor. Neyse son olarak tırmanmak mı inşa etmek mi diyor yazar. Bazı mesleklerin tırmanmaya, bazılarının ise inşa etmeye olanak sağladığını ve her ikisini aynı anda yapmanın mümkün olmayabileceğini savunuyor. Bu durumun ahlaki bir tartışma değil, kariyer yapılarının sosyal davranışları nasıl şekillendirdiğine dair sosyolojik ve ekonomik bir argüman olduğunu belirtiyor. Bart, ekip kariyerlerinin teşvik edilmesinin ekip performansını ve dolayısıyla verimliliği arttırabileceğini de ayrıca belirtmiş. Tırmanmak mı, inşa etmek mi? Ya bu soru bence hayatımızın en temel sorunlarından biri ya da sorularından biri. Tırmanmak hızlı ve göz alıcı olabilir tabii ki. Ama inşa etmek daha yavaş, daha sabırlı ve daha kalıcıdır diyebiliriz. Ben şahsen en azından kişisel olarak hep inşa etmek üzerine bir kariyer felsefesi edindim. Hatta bundan dolayı bazen eleştirildiğim bile olmuştu yani hani her şeyde bir hemen birilerini yetiştirme, bir sistem kurmaya çalışma falan bunu yerine ya adım at işte ilerle zaman kaybediyorsun falan diye söyleyenler de olmuştu. Doğru ya da yanlış çok bakmıyorum o kısmına. Sonuçta benim felsefem belli bir noktada ve ben bunu takip etmek istiyorum. Bu beni bu hale getiren ya da bu halim bu felsefeyi seçen yani tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk bilmiyorum. Ama mutlu olduğum bir yolculuktayım diyebilirim. Sonuçta bir marka ortaya koymak ya da bir gence bir şeyler katmak, bir platform oluşturmak bunlar sadece beni değil çevrendeki insanları da yükselten eylemler. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Daha yükseğe belki çıkamıyorum. Daha yüksek zirvelere doğru aslında bir yolculuğum belki de olmuyor. Belki oluyor bilmiyorum. Çok da orasında değilim açıkçası. Sonuçta çıktığım yerin yüksekliğinden ziyade çıkarken ürettiklerime bakmayı ve bundan da keyif almayı tercih ediyorum ve mutluyum yani bu hayattan bu şekilde ilerlemekten. Ama bunun aksi kötüdür de bu çok iyidir demek değil bu konu. Yazarın da belirttiği gibi yani bu bir aslında tercih ya da bir yolculuk meselesi. Bazıları böyle bir yolculuk, bazıları öbür türlü bir yolculuk tercih edebilir. Daha iyi ya da daha kötü ya da ahlaki bir tartışma falan değil bu konu. Bence bir tanesi doğru, diğeri daha az doğru. Yanlış demeyeyim ama bu bence. Peki sizcesine onu da siz düşüneceksiniz artık. Evet, böylece kariyer merdivenleri neden ekip çalışmasını öldürüyor olabilir başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde kariyer yapılarının ve hiyerarşinin ekip çalışmasını nasıl etkilediğini, bireysel başarıya odaklanmanın getirdiği tuzakları ve kolektif çabanın aslında gücünü konuşmuş olduk. Umarım bu yolculuk sizin de kendi kariyerinizdeki hedeflere ve değerlere başka bir gözle bakmanıza da yardımcı olmuştur. Ankara'dan, evimden hepinize sevgiler. Ben yarından itibaren dediğim gibi her gün böyle azar azar fizik tedavi ve işte ufak tefek böyle bazı gündemlerle hastanede olacağım. Fıtık vesaire falan biraz daha rahatlamış olacağım diye umuyorum. Haliyle sizden de bu anlamda trensiz bu bölümlere dair birazcık küçük bir ufak bir af dilemiş oluyorum. Yakın zamanda tekrardan trenden konuşmaya, sohbet etmeye de devam edeceğiz diyelim. 3-4 bölüm kadar evdeyim. Başta belirttiğim gibi. Ondan sonra yine trenimizle hayatımıza devam edeceğiz. Ve evet, bir sonraki bölümde tekrardan görüşüp tekrardan bir farklı konuda kafa açacak, böyle bakış açısı değiştirecek belki de çerez niyetine olacak bir sohbetle tekrar görüşene kadar kendinize dikkat edin ve birlikte inşa etmeyi de unutmayın, ihmal etmeyin. Hoşça kalın.